tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler, reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge, dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış, hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış, gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak, dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Hafta ortasında Eksen'e hoş geldiniz. Bugün farklı bir yayın formatı uygulayacağız. Aslına bakarsanız Eksen özel demek lazım. Halep'teki Suriye ordusunun büyük ölçüde zaferinden sonra gelişen olaylar, bölgeye ve Türkiye etkisini konuklarımızla anlamaya çalışacağız. Hakikaten Suriye'nin ikinci büyük kenti, sanayi başkenti, yaklaşık 2012 Ağustos'undan itibaren bir savaş cephesi haline gelmişti. Cihatçı militan grupların yıllar sonra çıkartılmasıyla şimdilik son bulmuş gibi gözüküyor. Tabii Suriye'de siyasi sürecin nasıl işleyeceği, daha askeri cepheler var, savaş bitmiş değil. Ama daha şimdiden özellikle Türkiye'yi yöneten hükümetin Suriye'deki varlığı nedeniyle, yoğun siyasi ve ideolojik varlığı nedeniyle bütün bunların Türkiye'ye geri dönüşü olacak. En başta kaygı veren de sınırdaki yoğun militan varlığı, bunların cihatçı karakterleri diyelim. İdlib aynı şekilde her gün haberler aktarırken size bütün bunları işlemeye çalışıyorum. Elimdeki bilgileri aktarmaya çalışıyorum. Şimdi bütün bu gelişmeleri dolayısıyla Halep, Suriye ordusunun yeniden Halep'i kontrol altına almasının etkilerini bugün iki önemli konukla beraber konuşacağız. Önce siyaset bilimci, doçent doktor Barış Doster hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum.
Teşekkür ederim. Şimdi önceki gün haberi geldi, bekleniyordu aslında. Kentin doğusunda, Halep'in doğusu. Halep büyük bir kent. Ben de gitmiştim. Biliyorum gayet sahadaki durumu. Çok zor kent savaşları, temizlenmesi, çok zor işler bunlar. O yüzden epey uzun bir zamana yayıldı. Tabii sivillerle ilgili kaygılar var elbette. Ama öte yandan da Suriye yönetimi için hakikaten bir zafer diye nitelemek durumundayız. Çünkü yeniden ikinci büyük kenti, ticari başkenti kontrol altına aldılar. Kalan militanlar var. O militanlar Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonuyla oluşturduğu bölgeye mi gidecek, İdlib'e mi gidecek, ne olacak, oradan nereye gidecekler? Suriye yeniden kendi toprakları içerisinde egemen hale gelirse ne olacak gibi soruları şimdiden herhalde sormakta fayda var. Çünkü 5,5 yılın sonunda Türkiye üzerindeki etkilerini görüyoruz biz bu savaşın. En başta terörle görüyoruz. Dolayısıyla size öncelikle Halep'in Suriye yönetimi tarafından, Suriye ordusu tarafından tekrar geri alınmasının anlamını sormak istiyorum. Böyle başlamak istiyorum.
Şimdi az evvel sizin de dikkat çektiğiniz gibi aziz meslektaşım, Halep'in yani Suriye'nin ikinci büyük başkenti, ticari anlamda başkenti olan Halep'in Suriye ordusu tarafından alınmasının sadece askeri anlamda değil, sosyolojik anlamda, politik anlamda, diplomatik anlamda, psikolojik anlamda ve de nüfus açısından, demografik anlamda Suriye açısından çok büyük bir zafer, çok büyük bir kazanç olduğunu kabul etmek gerekiyor. Hem bu Suriye halkına yönelik Esad rejiminin, adını koyalım Baas rejiminin önemli bir gösterisi, güç gösterisi demeyelim ona, önemli bir kendi halkı üzerindeki itibarını, meşruiyetini pekiştirme gösterisi, güç gösterisi demiyoruz biz ona, hem de dışarıya yönelik bu bir güç gösterisi. Yani 2011 Mart ayından bu yana emperyalizm topuyla tüfeğiyle bölgedeki vekilleriyle, Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar başta olmak üzere bölgede uzantısı olan, işbirlikçisi olan, aparatı olan terör örgütleriyle, cihatçı unsurlar dahil olmak üzere Suriye rejimine en korkunç, en barbar, en vahşi şekilde abandı. Kendi kendisine yeten bir ekonomisi olan, petrol ve doğalgaz zengini olmadığı halde iyi kötü bir sanayi sınıfı, iyi kötü bir tacir tüccar sınıfı oluşmuş olan 21-22 milyon nüfuslu ülkenin 6 milyondan fazla insanı, 4 milyondan fazlası bizim memleketimiz Türkiye olmak üzere sınır komşularına kaçmak zorunda kaldı. 8 milyon dolayında Suriyeli kendi memleketi içerisinde yer değiştirmek durumunda kaldı. bilinen en az 500 bin insan öldü. 500 bin insan. Ülkenin bütün sanayi altyapısı, bütün ticaret altyapısı çok ağır şekilde zarar gördü. Ama işte günün sonunda baktığımızda, çok 5 yıllık acı bir bilanço sonrasında baktığımızda rejim kazanmış. Peki rejim nasıl kazanmış? Elbette bunun arkasında Rusya'nın desteği var. Elbette bunun arkasında önemli bir bölgesel aktör olan İran'ın desteği var. Elbette bunun arkasında kritik anlarda devreye giren, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki oylamalarda 5 daimi üyeden biri olarak Suriye lehine tavır alan Çin'in desteği var. Hı hı. Elbette bunun arkasında sahada önemli bir kuvvet olan, savaş deneyimli bir güç olan Lübnan Hizbullah'ın desteği var. Ama kabul edelim ki eğer Suriye rejimi kendi halkından, etnik ya da dinsel ya da mezhepsel ayrım gözetmeden söylüyorum, hı hı, kendi halkından, bütün sınıflarıyla, bütün katmanlarıyla, bütün bileşenleriyle kendi halkından ciddi ve de kararlı bir destek almasa idi, hı hı, iş buralara gelmezdi. Halep'in zapt edilmesi kolay olmazdı. Yani Türkiye'deki bu yandaş kalemlerin iddia ettikleri gibi sadece işte istihbarat teşkilatına, sadece orduya, sadece polis gücüne dayanan bir rejimin, hı hı, ya da sadece belirli bir mezhepsel azınlığa dayanan bir rejimin 5 yıl bu kadar büyük düşman karşısında mukavemet göstermesi ve 5 yılın sonunda ülkesinin ikinci büyük kentin üzerinde tam bir denetim tesis etmesi mümkün olmazdı. Hı. O bağlamda Halep'in Suriye ordusu tarafından yeniden ele geçirilmesi, Suriye'yi doğru okuyamayanlara, doğru tahlil edemeyenlere, doğru öngöremeyenlere de çok önemli bir ders niteliğindedir aynı zamanda. Hı hı. Diğer sosyolojik, psikolojik, ekonomik, demografik, diplomatik kazanımlarının yanında elbette. Hı
hı. Bunun içerisinde Türkiye de var. Bunun içerisinde herhalde Amerikan yönetimi ve Avrupalıları da katmak lazım değil mi? Çünkü o kadar Halep, mesela ben şimdi Halep krizinin başını hatırlıyorum. Çünkü Suriye krizinin ilk başında hepimizin kafaları çok karışıktı. Ne olduğunu anlayamıyorduk. Derada merada bir takım bir yerlerde olaylar var. Zaten Arap isyanlarının etkisi vardı ama Halep dediğimiz yerde bunlar olmadı. 2012 Ağustos'una kadar hiçbir şey olmadı kentin içinde. Ve daha sonra da daha sonra silahlı grupların kente 2013 yazından itibaren, hatta ihanetle suçlayarak diyelim ihvancılar tarafından kente girişleriyle birdenbire savaş başladı. Dolayısıyla da bu bir tabii uzun süre Arap isyanlarının etkisiyle bunlar devrim olarak, ideolojik olarak sorgulanmadan devrim olarak nitelendirildi ama neyin devrim olduğunu kimse de anlayamadı. Sonra işte ılımlılar, işte radikaller zaten hızla IŞİD'di, El-Kaide'ydi vesaire çıktı karşımıza olgu olarak. Burada herhalde Batılıların da bir ulus inşası, yani var olan bir ulus devlet üzerinde rejimi değiştirip yerine yeni bir ulus inşasına soyunmak gibi Suriye'yi doğru okumadan yaptıkları bir girişim de olsa gerek. Türkiye gibi ülkelerin elbette desteği var ama olmasa olmazdı. Yine de burada bir Batıların da özellikle medya ve propaganda ayağına baktığımız zaman hakikaten bütün işlerin buraya gelmesinde etkilerinin büyük olduğunu görmüyor muyuz? Ne düşünüyorsunuz siz bu konuda?
Elbette, şimdi bakınız, bazı kelimeler maalesef Türkiye'de ve de dünyada ne yazık ki son yıllarda o kadar cömert, o kadar bonkör kullanılır hale geldi ki kelimelerin gerçek anlamda değeri, içeriği, özü, mahiyeti, muhtevası saptı. Devrim bu kadar kolay, bu kadar rastgele, bu kadar bonkör kullanılmaması gereken bir kavramdır. Ulus devlet kavramları da keza öyle. Bakın şimdi Batı'nın kendi kafasındaki ulus devlet, kendi tarihsel deneyiminin, siyasal birikiminin, iktisadi koşullarının, coğrafi konumunun ürünü olan, sonucu olan ulus devlet ile Doğu'nun terminolojisi, Orta Doğu'nun terminolojisi çok farklı olabiliyor. Yani Batı'nın ulus devleti yıkıp yerine kendi kafasındaki bir ulus devleti inşa etmesi ya da var olan ulusu etnik, dinsel, mezhepsel alt kimlikler, orta çağ kalıntısı, aidiyetler, feodalizm artığı mensubiyetler üzerinden paramparça edip kendi kafasında bir ulus inşa etmeye kalkışması dünyanın hiçbir tarafında ve hiçbir dönem başarılı olmadı. Hı. Suriye'de bunun en son ve de maalesef en kanlı, en zorlu, en vahşi örneği oldu. Keşke böyle olmasaydı. Demek ki bu kavramları Batılıların ve de Türk akademisyenlerin bu kadar cömert, bu kadar rahat kullanmaması gerekiyor. Hı hı. Dahası Batı'daki Suriye algısının değişmesinde, Batı'da Suriye'de mevcut rejimle tekrar yola devam edilmesi gerektiği yönünde bir düşüncenin yaygınlaşmasında iki dinamik çok etkili oldu. Bunlardan bir tanesi milyonlarca Suriyelinin sığınmacı olarak Türkiye'ye, bunlardan da birkaç yüz bininin yine sığınmacı olarak Avrupa kapılarına dayanmasıydı. Avrupa, hele de kendi iktisadi bunalımını bir türlü aşamayan, atlatamayan Avrupa, kendi içinde çok ciddi aşırı sağ yükselişe tanıklık etmekte olan Avrupa, kendi vatandaşına iş aş dağıtamayan, yaratamayan Avrupa, kapılarında yüz binlerce Suriyeli görünce korktu, ürktü. Hatta bu işte Almanya'da Şansölye Merkel örneğinde olduğu gibi çok güçlü liderlerin konumunun sarsılmasına, arkasındaki seçmen tabanının oy desteğinin bir miktar erimesine dahi neden oldu. İkinci bir dinamik ise şuydu. Avrupa'nın bir kez daha Suriye'de Esad rejimiyle beraber yürümesi gerektiğini öğreten ikinci bir dinamik ise Avrupa başkentlerinde patlayan IŞİD bombaları oldu. Avrupa başkentlerinde gerçekleşen IŞİD katliamları, IŞİD terör eylemleri oldu. Onlar da bir kez daha şunu gösterdi Avrupalılara. Evet, Suriye'deki rejim Batılıların, Avrupalıların anladığı anlamda bir liberal demokrat, bir parlamenter demokrat, bir sosyal demokrat rejim değil. Ama Suriye'deki rejim bu coğrafyanın, Orta Doğu'nun, Arap aleminin, İslam dünyasının ve Suriye'nin özelinde baktığımızda onun tarihsel birikimi, geleneği, donanımı, derinliği, deneyimi, insan malzemesini gözeterek baktığımızda bu bölgenin ulaşıp ulaşabileceği en ileri, elbette burada ileriyi tırnak içinde kullanıyorum. En çağdaş, elbette burada çağdaşı tırnak içinde kullanıyorum, rejim olsa gerektir. Evet, Esad belki bir İsveç, bir Danimarka, bir Hollanda, bir Norveç standartlarında lider değildir. Baas rejimi de öyle bir rejim değildir. Ama Esad'ı, Esad rejiminin, Baas rejiminin laikliğini, eğer siz Suudi Arabistan'la mukayese etmeye kalkarsanız, eğer siz Katar'la mukayese etmeye kalkarsanız, herhalde Suriye'deki ortalama vatandaş da, Suriye sokaklarındaki ortalama bir Arap da, ama Sünni olsun, ama Nusayri olsun, ama Hristiyan olsun, ama Ermeni olsun, bir ortalama Suriye vatandaşı da herhalde Baas rejimini bütün eksikliklerine, aksaklıklarına rağmen Baas'ın yerini almak isteyen, Esad'ın koltuğuna oturmak isteyen bir El Nusra rejimine, bir IŞİD rejimine yeğleyecektir. Ve evet. Suriye'deki dinamik
öyle oldu. Evet. Yani
ve Suriye'deki dinamik çok acı deneyimlerle 500 bin masum insanın katlinden sonra bunu bir kez daha Batı'ya gösterdi. Ve Batı'yla beraber tamamen buna oynayan Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'a da gösterdi. Bölge ülkeleri ve Müslüman ülkeler olarak. Yani sadece Batılı uzmanların, akademisyenlerin, gazetecilerin, istihbaratçıların, devlet adamlarının değil, Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'dakilerin de bunu hiç doğru düzgün bilmediği, öngöremediği, okuyamadığı çok acı derslerle ortaya çıktı.
Evet, özellikle Türkiye'de bir takım düşünce kuruluşlarının son dönemde Pıtrak gibi biten Suriye analizlerinin aslında ne kadar temelsiz olduğu ortaya çıktı. Bazı gazeteciler olarak bizim öngörülerimiz, ki ben akademisyen bir yanım yok ama Suriye ile ilgili ilk başta ben de şaşırmıştım Arap isyanları yüzünden. Sahayı bir parça iyi biliyorum ama benim öngörülerim 2012'den itibaren onlardan daha fazla tuttu. Batılılardan da daha fazla tuttu maalesef. Böyle bir, tabii buna biraz saplantısal bakmakla da alakalı herhalde. İstediğinin olmasını, yani koca bir ülkeye, 22 milyonluk, 23 milyonluk bir ülkeye benim istediğim gibi bir rejimi ben dayatamayacağım için öyle bir bakış açım da yok elbette. Anlamak daha doğrusu burada önemli. Şimdi şunu sormak istiyorum. Tabii bütün bunların bir de maliyetleri olacak değil mi bize? Yani bu gelinen
çok ağır maliyetler olacak. Türkiye, aziz meslektaşım, evet. Ceyda Hanım, evet. Dostum, çok ağır maliyetler olacak. İnşallah ikimiz de yanılırız. Ancak bir de insani anlamda çok ağır maliyeti olacak. Vicdani anlamdaki maliyetini zaten bir parça vicdanı olan herhalde her gün iliklerine kadar hissediyordur, hissetmelidir diye düşünüyorum. Ama bunun insani, vicdani maliyeti çok ağır olmalıdır diye de eklemek durumundayım. Mali boyutu, güvenlik boyutu, emniyet istihbarat zaafından kaynaklanan boyutu, ordu bütçesine, yani Savunma Bakanlığı bütçesi getirdiği eksik başka. Ama bunun insani, ahlaki ve vicdani anlamda bence maliyeti ağır olmalıdır. Çünkü Batı emperyalizmiyle beraber Suriye'de yaşamını, belki de büyük bölümü yaşamının baharında katledilen, yaşamının baharında hayata gözlerini yuman o yüz binlerce insanın, toplamda 500 bin insanın maalesef kanı bu bölgenin sözde İslamcı geçinen iktidarların da eline ulaşmış durumda. Bunun çok ağır maliyetleri olacak. Çünkü bizim Suriye dediğimiz coğrafya sadece 911 kilometre ile en uzun sınırı paylaştığımız coğrafya değil. Sadece bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun hükmettiği, yönettiği bir toprak parçası değil. Bizim Suriye dediğimiz coğrafya, içindeki bütün demografik duyarlılıkların, hassasiyetlerin, kimliklerin, aynı zamanda bize de yansıdığı, aynı zamanda bizde de olduğu bir coğrafya. Yani akrabalık ilişkimizin olduğu, tanış ilişkimizin olduğu, hısım ilişkimizin olduğu bir coğrafya. Biz Suriye'de olan bitenleri sınır komşusu olmasak bile, aramızda 911 kilometre sınırı olmasa bile, bir Avustralyalı'nın, bir Yeni Zelandalı'nın gazetede okuduğu gibi, bir Kanadalı'nın, bir Japon'un gazetede okuduğu gibi okuyamayız.
Evet.
Onların etkilendiğinden çok daha fazla etkileniriz. Çünkü hem sınır komşumuzdur, hem de içindeki bütün insan zenginliğinin, bütün toplumsal zenginliğin, bütün demokratik zenginliğin bize birebir yansıdığı bir ülkeden, bir devletten söz ediyoruz. Dahası bizim imparatorluk bakiyesi olmamız hasebiyle o coğrafyaya karşı asla fetihçi, yayılmacı, irredentist, ırkçı, mezhepçi olmaması gereken bir hassasiyetimizin, bir duyarlılığımızın, bir duygusal tavrımızın olması gerekir. Ama maalesef son yıllarda bizim sıklıkla kullandığınız deyimle köşenizde, Türkiye'yi yöneten siyasal heyet tam tersi bir yaklaşımla ırkçı, mezhepçi, yayılmacı, fetihçi bir bakış açısıyla çullandı Suriye'ye. Ha, buna zaman zaman yeni Osmanlıcılık dediler, zaman zaman yeni Abdülhamitçilik dediler, zaman zaman bunu Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanlığıyla açıkladılar ama gelinen noktada görüyoruz ki bu konudaki bütün hazırlıkların da altı boşmuş. Sadece bir içi boş söylemden, diskurdan, retorikten ibaretmiş.
Evet. Çok da bilmedikleri bir şey. Fakat şimdi bu işin savaş bitmedi, daha da devam edecek ve İdlib'de adeta bir El-Kaide emirliği kurulmuş durumda. Şimdi biz hep IŞİD diyoruz. O aslında galiba biraz marka oldu. Bir de uluslararası toplum bu süreçte kendine IŞİD'i bellediği için El-Kaide'yi yumuşatmak belki. Hani zannedersen biraz işte bu Sünnileri biz nasıl idare ederiz kaygıların da, hani iyi niyetle okuduğumuz zaman, hani kukla olarak kullanmak bir tarafa, iyi niyetle okuduğumuz zaman o kaygılarla da işte biz bunları nasıl yumuşatırız diyerek farklı gösterme çabaları var. Şimdi yerel ateşkeslerle de bütün o başka militanlar, IŞİD dışındaki militanlar, onlar çıkartıldı ve hepsi İdlib'e götürüldü. Yaklaşık işte sahadan benim, yani tam konfirme edilmiş değil ama gelen bilgilerden anladığımız, yaklaşık 10 bin Nusra militanı, 10 bin Ahrar-ı Şam militanı, ki Türkiye'nin etkisi var üzerinde Ahrar'ın, en azından belli kesimlerinin. İşte diğer küçük gruplar var. Bunların elinde bir bölge var orada ve o bölgede mesela şeriat mahkemeleri var. Doğal olarak bu gruplar, cihatçı grupların yönetimi biraz da muhafazakar bir bölge anladığım kadarıyla öteden beri. Şimdi her türlü seküler, Suriye'de çok önemli olan o seküler dinamiği kaldırdığınız zaman geriye şey kalıyor, işte böyle bir yapı kalıyor, sistem çıkabiliyor. Şimdi tabii oraları da temizlemek gündeme geldiğinde, orada yaşayan o militanlar, aileleri, diğer siviller, bunlar ne yapacak sorusu çıkacak ortaya. Yani Türkiye'ye yeni bir akın belki çıkacak ortaya. Biz bunlarla nasıl baş edeceğiz? Bu ideolojiyle de nasıl baş edebilir Türkiye? Bir de o açıdan değerlendirirseniz çok sevinirim.
Şimdi güvenlik dış politika anlamında da bunlarla baş etmek çok zor olacak. İdeolojik anlamda da Türkiye'nin içinden geçtiği konjonktür, bu karşılıklı olarak ötekileştirici, dışlayıcı, dayatmacı iç siyasi dinamiklerin kendi politik tarihsel arka planı dikkate alındığında da bizim o bağlamda da bunun altından kalkmamız, bu acı gerçekle yüzleşirken hani biraz galip gelmemiz hayli zaman alacak ve bizi maalesef hırpalayacak. İlkinden başlayalım. Şimdi bakınız, Türkiye yakın zamana kadar bütün bu örgütlerle yakın ilişkisi olduğu yönünde en azından Batı kamuoyunda algılanan bir devlet. Hı hı. Her ne kadar biz bunu ısrarla reddetsek, yatsısak, inkar etsek de en azından Batı kamuoyu, Batılı dünya, Türkiye'nin bu örgütlere uzun zaman işte en hafif deyimiyle hoşgörüyle baktığını söylüyor, dillendiriyor. Böyle bir yaygın kanaat var. Bu bir. İkincisi, kanaatin ötesinde, algının ötesinde şu anda sahada Türk Silahlı Kuvvetleri özür soruyoruz ile beraber hareket ediyor.
Hı hı.
Bu Türkiye'nin ne askeri olarak ihtiyaç duyduğu, askeri kabiliyeti, savaş yeteneği çok güçlü bir yapı, ne de Türkiye'nin siyaseten böyle bir müttefike ihtiyacı var. Hı. Özgür Suriye ordusuyla beraber fotoğraf vermek,
hı hı,
son derece yanlış. Siyaseten de yanlış, askeri olarak da yanlış. Çünkü bu yapı Rusya tarafından, İran tarafından, Suriye tarafından eli kanlı bir terör örgütü olarak tanımlanıyor, yaftalanıyor ki onlar kendilerince haklılar. %70'i aşırı radikal unsurlardan oluşuyor. Şimdi bunlarla bu kadar fotoğraf verdikten sonra, bunlarla bu kadar görüntü verdikten sonra, Suriye'de operasyonda bunlarla birlikte hareket ettikten sonra bunların yakın akrabası olan, amca çocuğu olan diğer örgütlerle mücadele ne kadar mümkün? Çünkü aralarında o kadar yoğun, o kadar hızlı bir geçişkenlik var ki, az evvel sizin de dikkat çektiğiniz gibi bunlar kolaylıkla sıkıştıklarında IŞİD'i bir marka olarak öne sürüp onun şemsiyesi altında kendilerini konumlandırabiliyorlar.
Hı hı.
Bu çok önemli bir dezavantaj yaratacak. Yani hangisinin hangi örgütün mensubu olduğunu düne kadar, bugün hangi örgütün kiminle geçici ittifak eylediğini, siz de sahada bulunmuş bir gazetecisiniz, saptamak çok zor. Çünkü orada dengeler, örgütler arası ilişkiler, istihbarat kuruluşları arasındaki çelişkiler, bırakın günden güne değişmeyi, saatten saate değişiyor.
Evet. Bir de işin Rusya'yla normalleşmeye çalışan Türkiye yönetimi düşünürse, Rusya'yla ilişkiler açısından herhalde önemli bir tarafı var. Çünkü Amerikan yönetimi, yeni Trump yönetimi biraz daha, şimdi ExxonMobil'in eski şefinin de dışişleri bakanı atandı, düşünürse Rusya'yla iyi, yakın, değişik bir ilişki olacak Amerika-Rusya ilişkileri Donald Trump yönetimi altında. Öyle gözüküyor en azından şimdilik pozisyonlara bakıldığı zaman. Şimdi dolayısıyla Türkiye de etkilenecek herhalde siyasal İslam'a karşı mesafeli, değil mi? Çok çok mesafeli duran bir Trump yönetimi var. Ekibi itibariyle söylüyorum siyasal İslam'a. Rusya'nın zaten aynı şekilde pozisyonunu biliyoruz. Dolayısıyla bu alanı da etkileyecek herhalde, Rusya'yla ilişkileri de çok yakından ilgilendiriyor.
En fazla Türkiye etkilenecek. Şöyle ki bakınız, Türkiye gibi her ne kadar jeopolitik konumu önemli, stratejik değeri yüksek olsa da son kertede, son toplamda orta büyüklükteki bir devlet büyük güçler arasında her zaman dengeyi gözetmek durumundadır. Askeri olarak, siyasi olarak, diplomatik olarak dengeleri gözetmek ve en az 2, 3, 4, 5 kutuplu bir düzeni yeğlemek, tercih etmek durumundadır. Hele de bu büyük güçler aynı anda Türkiye'ye karşı birlikte davranıyorlar ise, Türkiye'nin hassasiyetlerini paylaşmıyorlar ise, Türkiye'nin yönelimiyle ortaklaşmıyorlar ise,
hı hı,
bu Türkiye gibi ülkeyi çok daha fazla sıkıntıya sokar. Niye? Çünkü bu büyük güçlerden bir tanesi Türkiye'nin sınır komşusu ve enerji konusunda en fazla bağımlılık içinde olduğu ülke. Yani Rusya. Yani %55 bir doğalgaz bağımlılığı söz konusu. Yani 2 numaralı ticaret ortağı. Öteki büyük güç ise Türkiye'nin 1952 NATO üyeliğinden bu yana en önemli ve de kendisi de en yakın hissettiği büyük güç. Yani Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi gerek ABD'de gerek Rusya'da kendilerince farklı sebeplerden de olsa bir laiklik hassasiyeti varken,
hı hı,
Rusya kendi arka bahçesi, kendi yakın çevresi olarak tanımladığı bölgede de bizzat kendi ülkesinin, yani Rusya Federasyonu'nun içinde de,
hı hı,
aşırı akımlara karşı çok sert tedbirler alıyorken, 2000 yılında ülkesinin başına geçen Vladimir Putin en büyük siyasi hamlesini kendi politik kariyerinde Çeçen meselesini çözen adam olarak onun üzerinden inşa etmiş iken, şimdi Putin'in yönettiği Rusya'nın çok sayıda Rusya Federasyonu pasaportu taşıyan cihatçının, militanın, selefinin, tekfircinin yer aldığı bir coğrafyaya, yani Orta Doğu coğrafyasına, savaştığı bir coğrafyaya karşı duyarsız kalması, buna karşı önlemleri ülkesinden başlayarak en sert şekilde almayı akıl etmemesi düşünülemez.
Düşünülemez, evet.
Öbür taraftan gelelim Amerika Birleşik Devletleri'ne. ABD 2000'li yılların başından bu yana siyasal İslam'a verdiği büyük desteği, açık çeki artık sorgular halde. Bunu Avrupa'daki deneyimlerden biliyoruz. Bunu ABD'nin bölgede kaybettiği zeminden biliyoruz. Bunu ABD'nin destek verdiği terör örgütlerinin bu merak gibi gelip Amerikalıları vurmasından biliyoruz. Ve bunu ABD'nin her zaman işlevsel, adeta laboratuvar koşullarında ürettiği terör örgütlerinin zaman zaman nasıl denetim dışına çıktıklarından biliyoruz. Hı hı. Şimdi Trump da bu konuda kendince şerbetli geliyor. Hele bir de Trump'ın A takımının, bakanların art danışmanlarının kendi kişisel kariyerlerinde asker olarak, önemli bir bölümünün, tamamı değil ama önemli bir bölümünün asker olarak görev yaptıkları, yani hani Demokrat Parti'de olduğu gibi çoğunluğu piyasadan, çoğunluğu düşünce kuruluşlarından değil de çoğunluğu bizzat Amerikan ordusundan gelen adamlar oldukları düşünüldüğünde, hı hı, bu adamların siyasal İslam'la mücadelesinin çok daha sert ve çok daha kararlı olacağını gösteren kendi kişisel özgeçmişleri de var şu anda ortada. Evet, sadece evet, politik hedefleri, sadece stratejik hedefleri değil, kendi kişisel şahsi kariyerlerinden kaynaklanan deneyimleri de muhakkak onların yönetim anlayışına ve onların yönetim önceliklerine yansıyacaktır. Evet. Kendi tonunu verecektir. Bu ikisini alt alta yazdığımızda Türkiye'nin sadece içeride laikliği aşındıran Cumhuriyet Devrimi kazanımlarını hırpalayan yöneliminin değil, Türkiye'nin bölgedeki mezhepçi, sünnici rol model olma çabalarının da, Türkiye'nin Arap alemine lider olma iddiasının da, Türkiye'nin İslam dünyasının öncüsü, sözcüsü, hamisi olma hevesinin de, yani Ahmet Davutoğlu'nun, sabık başvekil diyelim, Ahmet Davutoğlu'nun bu stratejik derinlik denen kitabının ve o kitaptan kaynaklanan dış politikasının da artık çok net bir şekilde çöktüğü, hayatta hiçbir karşılığının olmadığı görülüyor.
Peki, çok çok teşekkür ediyoruz Barış Dostlar. O kadar çok konuşulacak şey var ki aslında, tabii uzun yıllardır biz bunları böyle bu şeyle konuşamadığımız için, her platform her zaman müsait olmadığı için böyle detaylandırmak da hoşumuza gidiyor. Çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Eksel Özel'e katkılarınız için. Çok mersi.
Ben teşekkür ediyorum. İyi günler, saygılar, iyi yayınlar Ceyda Hanım.
Teşekkürler. Efendim, şimdi kısa bir ara verelim. The Talking Box'tan I Don't Know Why'ı dinleyelim. Hemen ardından bu sefer Hamide Yiğit'le birlikte, bölgeyi çok iyi bilen yazar, gazeteci Hamide Yiğit'le birlikte tekrar burada olacağız.
Again, sometimes you don't remember.
tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Evet, şimdi tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızın diğer ucunda gazeteci, yazar, bölgeyi çok yakından tanıyan, bilen, kitapları olan Hamide Yiğit var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Hamide Yiğit, şimdi hakikaten herhalde bu bir dönüm noktası olsa gerek. Yıllar sonra, 2012 yazından bu yana demek lazım herhalde, başlangıç tarihini öyle vermek lazım. Suriye'nin ikinci büyük kenti, ticari başkenti Halep'te ilk defa Suriye ordusu ve yönetimi tekrardan kontrolü sağladı. Epey zorlu zamanlardan geçtiler. İşte çünkü dünyada da çok büyük batıdan destek alan silahlı gruplar vardı. Süreç çok hızlı bir biçimde radikalleşti. Çok tartışmalar oldu, edildi derken. Ama anladığımız kadarıyla %80'i Sünnilerden zaten oluşan Suriye ordusu, bütün azınlıklar bir araya geldiler bir şekilde. Ve sonunda Halep'in kıskacını önce ortadan kaldırdılar. Bu militan gruplar, dünyadan da bir sürü yabancı savaşçının katıldığı ve daha sonra yavaş yavaş doğu mahallelerindeki bu grupları temizlediler. Anlaşılıyor ki işte burada Rusya'nın tabii büyük önemi olduğunu söylemek lazım ve son dönemde de Rusya'nın herhalde Türkiye üzerindeki etkisinin de önemli olduğunu söylemek lazım. Sen nasıl değerlendirirsin? Evet. Halep'in geri alınması Suriye için, bölge için ve Türkiye için ne anlama gelir?
Evet, gerçekten söylediğin gibi hani şöyle diyelim, yaklaşık olarak 6 yıldır süren bu kuşatmada, Suriye'ye dönük bu kuşatma için diyebiliriz ki hakikaten tam bir kırılma noktasıdır ve sanki bunca yatırım yapılan, en önemli stratejik önemi en fazla olan bir kent olarak Halep'te sıfır noktasına geri döndü diyebilirim. Çok kabul ters ediyoruz tabii ki. Yani sonuçta projede ne tür yatırımlar yapıldı, ne katliamların, ne tahribatlar yapıldı. Yani saymakla bitmez ama geriye baktıklarında hani bu projeciler açısından elde var sıfır. Yani bu derece basitçe bir tarif yapmak mümkündür. Şundan dolayı bunu söylüyorum. Halep bir kere bütün bir Suriye'ye ve Orta Doğu'ya dönük kuşatmanın önemli bir merkezi ve üzerinde çok çok fazla yatırım yapıldı. Yatırım yapılmasının önemli sebepleri vardır elbette ama bir tanesi önemli sebep şöyle diyelim, Musul'la kardeş gibi benzerlikleri de vardır zaten. Musul'u IŞİD işgal etti, Halep'i IŞİD'in kardeşleri işgal etti ve özellikle Halep'te çok erkenden başladı bu işgal. 2012'de kışkırtmalardan sonra hatta hain kent, hain ilan edildi halkı. Hiç böyle isyana bilmem neye, onların demeyle katılmayan ama evet, zoraki bir Halep'i kuşatma ve rehin alma durumu söz konusuydu. Bütün Batı'nın istihbarat gücünü, işte Körfez ülkelerinin bütün operasyon gücünü, Türkiye'nin bütün lojistik gücünü yığdığı bir kent Halep'tir. Çünkü şöyle diyelim, projenin selameti açısından kurgulanan Katar doğalgaz boru hattının Türkiye'yi güneyden kuzeye doğru yarması gerekiyordu ve bu yarma hamlesinde ya da projesinde en güneyde Dera, ki isyanın başkenti denildi, buraya ilk kıvılcım orada tutuşturuldu. En kuzeyde de tam bir çizgi çizecek şekilde Halep vardı. Halep'i elinde tutan Suriye'yi %70 oranında elinde tuttu sayılır. İkinci başkenti. Musul da Irak içinde öyledir. Şimdi bu süreçte Halep'e yönelik çok kararlı ve bayağı oldukça geniş bir operasyon başladığında arkasında Musul için böyle bir kararlılık ve bir operasyonun planları gündeme geldi. Hem Musul hem Halep artık bütün o durumlardan özgürleşiyor. Halep özgürleştirildi. Musul da çok yakında böyle bir sonucu noktaya varacak demektir. Ne kaybediliyor burada? Gerçekten savaşın stratejik merkezleridir. Bunlar ikisinin ortak noktasında Türkiye'ye yakın olmaları ve ekonomik kültürel anlamda çok yakın medya bağlarının olması ikisinin ortak faydasıdır. Hı hı. Dolayısıyla burada evet botun sahipleri, teorisyenleri kaybetti ama burada en fazla kaybeden ülkede Türkiye oldu diyelim. Hı
hı. Evet. Peki şimdi bu kayıp bir nihayet, şimdi tabii Halep geri yeniden kontrol ele geçti ama savaş da bitmiş değil. Biraz Suriye'nin nüfusu tabii çok az yaşadığı çöllük bölgeleri, işte Rakka, Deir ez-Zor'da kuşatma altında yine Suriye ordusu var. Ama İdlib çok öne çıkıyor değil mi? Çünkü yerel ateşkeslerle pek çok militan buraya taşındı aslında. Şimdi Halep'ten de çıkartılanlar var, yine oraya yeşil otobüslerle götürülenler var. İdlib'de işte iddiaya göre yaklaşık 10 bin Nusra, 10 bin Ahrar, belki daha fazla diğer gruplardan militanlar var. Aynı zamanda da zannedersen biraz da muhafazakar bir dokusu da olan bir şehir. Şimdi çok da önemli bir yerde Lazkiye kırsalı, aynı şekilde Hama ve Halep kırsalına hakim bir bölge bu. Bu bölge de bundan sonraki adım olacak diye bir takım görüşler var. Senaryolar çıkartılırken bu da öne çıkıyor. Bu süreçte bunun Türkiye'ye yansıması nasıl olur diye sormak isterim sana. Çünkü bu kadar çok Türkiye sınırında, hemen burnumuzun dibinde olduğu için İdlib ve bölgesi. Türkiye'ye nasıl yansır? Bu süreçte ne olur? Türkiye-Rusya ilişkileri, Türkiye-Suriye denklem nelere evrilebilir daha doğrusu? Ödediğimiz bedeller de bitmiyor Türkiye olarak. Hakikaten evet. Sınır illerimizde. Ne olur? Nasıl yansır?
Nasıl yansıyacak? Şimdi işin mutfağında olan bir ülkedir Türkiye. Bu kadar cihatçı akışının güzergahıdır. Ev sahipliği yapan bir ülkedir. Yani hakikaten Suriye'yi 6 yıldır kana bulayan bütün dünyanın dört bir yanından toplanan cihatçıların ev sahipliğini yapan bir ülke olarak elbette geriye yansıması olacaktır. Ama peşinen en son söyleyeceğimi şimdi söyleyeyim. Arap ülkelerinde basının, işte analistlerinin ilk telaffuz ettikleri cümle şudur ki Suriye'de asla başaramayacaklar. Bu emperyalist kurgu başarılı olmayacak ve sonuçta başı en fazla belada olan ülke Türkiye olacak. Hı hı, hı. Bu kadar net. Şimdi bu İdlib meselesi çok önemli bir konudur bunun üzerinde. Artık bundan sonra duruyor. Hep bir domino etkisi yaratacak ve ciddi hem bir, bu psikolojik savaştır, hem bir moral bozukluğu, bir çözülme yaratır. Hem de küresel güçlerin karşı karşıya gelişlerinde artık dengeler de değişti. Onu da gördük. Yani ABD'nin cihatçılar için bütün o girişimleri, ateşkesler, müzakere sürecidir, işte anlaşmayı oturmadır vesaire, bütün bunlarda ağırlığını yitirdiğinin kanıtı var artık ortada. Burada söz öncelikli Rusya'nındır. Bunu artık herkes kabul ediyor. Hı hı. Dolayısıyla orada evet kaybedilen bir süreç var. Kaybeden bok var. Ama en fazla kaybedecek olan Türkiye dememizin nedeni şudur. Bakın Temmuz ayından itibaren hani Esad'ın da sözünü ettiği bir dosyasını kapatıp dediği Deraya'dan başlayıp işte Şam kırsalındaki Doğu Guta, Batı Guta ve birçok küçük kasabada yaklaşık olarak 4 yıldır cihatçı kuşatma altındaki olan bütün bu coğrafyada ciddi bir temizlik yapıldı. Hı hı. Ciddi bir cihatçılar oradan akın akın nereye gittiler? İdlib'e gittiler. Temmuz ayından bu yana akın akın İdlib'e giden cihatçı potansiyelden söz ediyoruz. Ha şurada altını çizmeniz gerekir ki bu cihatçılar aileleriyle birlikte yeşil otobüslere binip İdlib'e giderken esasında bu onların tercihidir. Bakın Dera denilen yer oraya, o bölgeye çok daha yakın, çok daha zahmetsiz de gidilebilir ve üstelik onların devriminin başkentidir. Ama Deraya gitmek yerine İdlib'e gelmeyi tercih etmeleri önemli bir.
Niye? Niye böyle bir tercih yaptılar?
Niye böyle bir tercih yapılıyor? Benim Arap basınından edindiğim izlenimi, bunlar birer iddia olabilir, işte analistlerin dile getirdikleri. Türkiye'nin sözünün geçtiği gruplardır İdlib'e geçen. Hı hı. Bu ne anlama geliyor? Türkiye artık bu bataklığın içerisinde boğazına kadar batmış bir ülke olarak kendi ektiğini, kendisi biçme noktasına gelmiştir. Rusya ile artık böyle bir önceki bir daha olsa yine düşürürüz pozlarında değildir, o tavırlarda değildir artık Türkiye, o ayrı bir konu, çok üzerinde konuşulur. Lakin böyle bir sürece girmiş, böyle bir tamamen bir sıkışmışlık hali içinde olan bir ülke bu cihatçılığını ne yapıyorsan yap direktifini almış ve muhtemelen buraya gelin demiş de olabilir, bu bir yorumdur. Bana göre gerçekten bunların gidecek başka yerleri yoktur ve Türkiye istihdam ederse eğer bunlar varlıklarını burada sürdürecekler. Türkiye'nin sözünü dinleyen grupların buraya gelmesi, çok azınlıkta bir cihatçı grup teslim olmuştur. Fakat buraya tercihli olarak İdlib'i tercih ederek gelenlerin normal hayata dönmelerinin mümkün olmadığını herkes söyleyebilir. Silahlarını bırakıp normal hayata dönecekler diye böyle bir şey yok. Çok uzak bir ihtimal.
Başka yerlerde bir de yabancılar da var değil mi? Aralarında yani yabancıların ailelerini getirenler var değil mi? Avrupa'dan eş olmaya gidenler var.
Tabii ki yabancı bir potansiyelden bahsediyoruz. %80'i yabancı. Türkistaniler var, işte dünyanın her yerinden birçok vaatlerle çağrılmış Suriyeci adına gelirken de
evet, hattımızda bir sıkıntı var.
Vaat edilen bir yaşamı Suriye'de kendi yerleri, kendi istedikleri işte inşa edecekleri İslam devrimi altında, bayrağı altında yaşamlarını sürdürecekler. Ya da gidecek başka birileri yok. Bu bir intikama da dönebilir.
Evet.
Şundan dolayı söylüyorum. Hani sahibinin sesi gibi bunlar. Paralı ya da inançlı olarak gelmişlerdir ama çok vaatlerle gelip yeni hayatlar için ailelerini alıp getirmişler. On binlerden söz ediyoruz.
Evet.
Ve bunlar tamam artık ne yapalım, gelin İdlib'e, bundan sonra biz sizi eritebiliriz gibi bir şey aslında gelmeyecekleri bellidir, açıktır. Başka nerede istihdam edebilir Türkiye'nin? Dediğim gibi bataklığın içerisinde sadece debelenme durumu vardır. Kendisi yeni özgün taktik ve stratejiler geliştirecek durumda değildir. Dolayısıyla bunları eritmenin yollarına bakacaklar gibi bir görüş var. Ha, bunlar kendi ülkelerine gidemeyecekler.
Evet.
Topluca geldikleri Libya gibi, Afrika gibi bölgelere, yine El-Kaide'nin toplanma yeri olan bölgelere de geri dönmek istemeyeceklerdir. Ama Türkiye'de de kalmak istemeyeceklerdir. Her şeyden önce Türkiye burada kalmalarını istemeyecektir. Dolayısıyla bir ihanet uğradık hissiyatının dikkate alınması gerekiyor. Namlu başka bir yere, sahibinin sesini dinleyenlerin sahibe güvensizliği başladığı anda Namlu'nun nereye döneceği belirsizleşiyor. Böyle bir tehlike var. İkincisi, Türkiye artık Rusya'nın yönlendirmesinin dışına ne kadar çıkabilir? ABD'ye karşı koz olarak Rusya'ya yanaşıyorum taktiklerini uygulamıyor ise onun dışında, yani paralel yürütecekleri, atacakları adımlar dışında kendi başına bir strateji geliştirecek durumu yoktur.
Durumu yok.
Bir şansı yoktur. Ha, İdlib'deki bu cihatçı potansiyelin devasa boyutlara ulaşmasının ayrıca kontrolsüzlük ve Türkiye'ye yansıma tehlikesi söz konusudur.
Evet.
Yaklaşık olarak bir yıldır buna dair verileri okuyor, dile de getiriyorum. Zaman zaman birçok yazımda da dile getirdim. Türkiye'nin kontrol edemediği noktada gözden çıkaracağı bir bölge de olabilir. Hani çok fazla uçuk yaşıyor benim bu söylediğim, evet, belki ama... Paranoya da yaratmak istemiyorum.
Evet.
Ama çok ciddi Hatay'ın bir tehlike, çok ciddi bir risk altında olduğunu söylemek ve görmek mümkün.
Peki, çok çok teşekkür ediyoruz gazeteci yazar Hamide Yiğit'e. Daha bunları çok tartışmaya devam edeceğiz. Her şey bitmişti değil elbette. Çok büyük insani dramlar yaşandı Türkiye. Nin de maalesef bir şekilde burnunun dibinde gerçekleşen ve rollerinin de olduğunu pek çok yorumcunun dile getirdiği Suriye vakası yüzünden. Çok teşekkürler Hamide Yiğit.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi çalışmalar diliyorum.
Evet, Halep vakası sebebiyetiyle Eksen özel yayını yaptık. Bugün dünyanın dört bir yanından haber aktarmak yerine aslında burnumuzun dibinde bütün bölgeyi, Suriye'yi, bölgeyi ve Türkiye'yi etkileyecek bir vakaya biraz daha fazla ışık tutmaya çalıştık. Yarın yeniden yeni bir eksende buluşmak üzere. Hoşça kalın diyeceğim. Calvin Russell'dan Crossroad'la. I'm standing at the crossroads. There are many roads to take. But I stand here so silently. For fear of a mistake.
One path leads to paradise. One path leads to pain. One path leads to freedom. They all look the same. I've traveled many roads, and not all of them were good. The foolish ones taught more to me than the wise ones ever could. One path led to sacrifice. One path led to shame. One path led to freedom. They all looked the same. There were roads I never traveled. There were turns I did not take. There were mysteries I could not unravel. Leaving you was my only mistake. So I'm standing at the crossroads, imprisoned by this doubt. As if by doing nothing I might find my way out. One path leads to paradise. One path leads to pain. One path leads to freedom. But they all look the same. And there were roads I never traveled. There were turns that I did not take. There were mysteries that I left unraveled. Leaving you was my only mistake. Yeah, there were roads I never traveled. There were turns I did not take. There were mysteries that I left unraveled. Leaving you was my only mistake. Leaving you was my only mistake. Thank you.
tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber.